içinde bulunduğumuz durumun çok özel koşullarından dolayı belki dedik bu konuşma vesilesiyle hep beraber bir düşünebiliriz. Neredeyiz, nereye gidiyoruz? Bu şu 21. yüzyılın ilk 2-10 yılının niteliği nedir? Geriye dönük bazı tahminlerde bulunabilir miyiz? Öyle bir çerçeve düşündük. Bakalım umarım iyi bir tartışma olur hep beraber. Bir takım görsellerim var. Onları şimdi can. Şimdi1900'lerin gölgesinde 21. yüzyıl neden dedim, neden böyle bir konu? Biraz da ondan bahsedeceğim. 1900'lere bakıp acaba o günlerdeki koşullar neydi? Ve o koşullardan dünya nasıl çıktı, yeni bir döneme geçti? Oradan herhangi bir ders çıkarabilir miyiz? İkinci sorum o. Son olarak da böyle tarihsel karşılaştırmaların işlevi nedir? Neden yaparız? Buradan neler çıkarılabilir? Öyle bir takım düşüncelerle bitirmeyi planlıyorum. Şimdi belirsizlik neden bir konu? Neden böyle bir konuya baktım? Belirsiz bir dönemden geçiyoruz. Yani nereye bakarsak etrafımızda gelişen olaylar, okuduğumuz haberler bizi devamlı şaşırtıyor. Yani şimdi şu anda mesela şu günlerde bazılarına göre Avrupa İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa gerçekten bir sıcak savaş tehlikesiyle karşı karşıya. Fakat bunun olup olmayacağından bile emin değiliz. Tabii arkasında üçüncü yılına girdiğimiz Covid salgınının getirdiği yıkım var. Yani yıkım diyorum hem tabii hayatını kaybedenler, hastalananlar vesaire. Hem de bu salgının çalışma düzenimize, yaşama düzenimize getirdiği değişiklikler, bunların zorlukları. İşte son 10-20 yıldır devamlı fark ettiğimiz, şahit olduğumuz çok değişik iklim koşulları, küresel ısınma ve bunun karşısında ne bileyim çaresizlik diyeceğim, öyle bir halde bakan, düşünen, bir şeyler yapmaya çalışan insanlar, örgütler var. Siyaset desek o da aynı düzeyde. Benim konuşmamda vereceğim örneklerin çoğu aslında burada yaşadığım için Amerika ile ilgili. Fakat Türkiye'de de öyle, Avrupa'da da öyle. Bir belirsizlik var. Mesela Fransa'da diyelim, bu yıl bir seçim olacak. En böyle merkez sağla aşırı sağ partiler arasında giden bir seçim kampanyası var ki bu da Fransa tarihinde ilk defa bu kadar tek yönlü böyle bir siyasi oluşum görüyoruz. Ne olacağı da belli değil. Tabii bu konuya benim bir ilgim nedeni de kendi çalışmalarım sırasında bu aralar Birinci Dünya Savaşı'na bakıyorum. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde ne oldu? Daha çok tabii bu benim Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye ile ilgili çalışmam. Fakat tabii o zamana baktığımızda da aynı şimdi içinde bulunduğumuz zamana benzeyen bir belirsizlik söz konusu. Biliyorsunuz imparatorluklar dağılmış o zaman. İngiltere gücünü yitirmekte. Burada Amerika ile paralellikler var. Avrupa'nın ortasında çok hırslı, kızgın bir Almanya konumlanmış. Bir dizi yeni ülke. Balkanlarda, Orta Doğu'da fakat bir takım sınırlar hala belirsiz ve nasıl çizileceği belli değil. Uluslararası örgütler o zaman da kurulmaya çalışıyor fakat pek güçleri yok. Yani böyle bir kendi çalışmalarım sırasında baktığım dünya ile içinde yaşadığım dünya arasında sanki böyle bir paralellik varmış gibi bir gözlem edinmiştim. Eskiden böyle belirsiz dönemlere biz geçiş dönemi derdik. Ben onu kullanmak istemedim çünkü geçiş dönemi sanki önceden geleni çok iyi anladık, bundan sonra geleni de biliyoruz şeklinde bir varsayım gerektiriyor. Fakat herhalde bakarsak gerçekten yani samimi olarak bakarsak pek bilmiyoruz nasıl bir dönemden geldiğimizi ve nereye gittiğimizin de pek farkında değiliz gibi geliyor bana. Onun için belirsizlik bence daha iyi bir konu. Şimdi 1900'lere bakarsak neydi o zamanki koşullar, benzerlikler neydi? Ve buradan ders çıkarabilir miyiz? Şimdi ben bu benzerlikleri üç ana bölümde tartışmak istiyorum. Bir tanesi küreselleşme, ikincisi küreselleşmenin arka yüzü, üçüncüsü de uluslararası ilişkiler. Yani bu üç alanda 1914-18 sonrası dünyasıyla içinde yaşadığımız 2021-2022 dünyasında bir takım benzerlikler var. Şimdi küreselleşme tabii çok genel açıda işte dünyada ticaretin, ekonominin, üretimin, göçün, finans örgütlerinin sınırlar arası, sınırlar üstü bir konuma gelmesi ve çok hızlanması veya dünyayı bir şekilde daha güçlü bağlarla bağlaması, bir araya getirmesi şeklinde tanımlanan bir kavram. Şimdi ticaret konusuna baktığımızda şimdi hem içinde bulunduğumuz bu yıllar yani 2021-2022 hem 1914-18 çok yoğun bir küreselleşmenin arkasından gelmiş. Yani ondan önceki dönemlerde ticaret, göç, teknoloji gelişimleri vesaire çok hızlı bir şekilde artmış. Öyle bir dönemden geliyor her iki yıllarda. Ticarete bakarsak 19. yüzyıldan 1935'e kadar bu grafik görüyoruz ki acayip bir artış var. 1913'e 100 dersek işte neredeyse sıfıra yakından bayağı artan bir grafik 19. yüzyılda. Bunu biraz öne de getirirsek devam ediyor tabii günümüze kadar. Bir sürekli lineer bir artış. Tabii bunun bir uluslararası ticaretin böyle artmasının bir gösterdiği şey de bölgeler ticarette birbirlerine çok daha yakın bağlanıyorlar. Göç konusunda da buna benzer çok hızlı gelişmeler olmuş. Hem 19. yüzyılda ta bugüne gelene kadar. Orada da mesela 19. yüzyılda 33 milyon insan göç etmiş sadece o 19. yüzyılın son 25 yılında. Bütün yüzyıla baktığımızda bu haritada gördüğümüz gibi dünyanın her yerinden her yerine yoğun bir insan akımı olmuş 19. yüzyılda. Yani biz 20. yüzyıl içinde yaşadığımız yeni çıktığımız bir yıl olduğu için bu olaylar tabii bize yakın zamandaki göç çok büyük bir göç olarak görünüyor ki öyle. Fakat o günlerin koşullarında 19. yüzyılın koşullarında böyle bir hareketlilik de çok önemli. Tabii şimdi bu da yakınlardaki göç yine. Rakamlar çok daha fazla fakat sürekli bir artış. Yani söylemek istediğim ana konu o. Hem ticarette hem göçte sürekli bir artış. Yine aynı iki dönemde teknoloji konusunda da büyük benzerlikler var. 19. yüzyıldaki teknolojik gelişmeler birçok bakımlardan dünyayı bir tarafı birbirine daha yakınlaştıran çok önemli gelişmeler. Demir yolları, ondan sonra biraz daha yakınlaşınca telgraf, telefon, uçak, otomobil, ampul, böyle buluşlar gerçekten dünyanın görünüşünü değiştiriyor ve dünyanın çeşitli yerlerinde olan aylarları bir şekilde birbirine çok daha yakın hale getirmiş 19. yüzyılda. Yani bazı bakımlarda mesela 18. yüzyılın başındaki dünya ile 19. yüzyılın başındaki dünyayı karşılaştırırsak bazı bakımlardan çok da farklı değillermiş gibi gelebilir bize. Fakat 1900'lerle 1800'lerle 1900'lerin dünyasını karşılaştırırsak değişiklik gerçekten çok fazla. Tabii bugün de muazzam teknolojik gelişmelerin yarattığı imkanlarla çok daha birbirine yakın hissediyoruz kendimizi dünyada. Tabii bu iletişim teknolojisi, şu anda kullandığımız teknoloji çok iyi bir örneği onun. Fakat tabii sırf bunun da kısıtlı değil. Birçok alanlarda son aslında 20 yıl değil, ilk iPhone'un satılması sanıyorum 2008-2009. Yani çok kısa bir zamanda dünya bu alanda çok büyük gelişmelere sahne oldu. Böyle bir küreselleşmeden geçiyor dünya 19. yüzyılda ve Birinci Dünya Savaşı'na geliyor ve ondan sonraki döneme giriyoruz. Aynı şekilde bu alanlarda ve buna benzer alanlarda dünya çok hızlı bir gelişmeden geçiyor, değişimden geçiyor. 20. yüzyılda ve bugünlerde 2021-2022'de içinde bulunduğumuz belirsiz döneme giriyoruz. Şimdi buradan dünya nasıl çıktı, buradan ders çıkarabilir miyiz sorusuna gelmeden önce bazen göz ardı edilen, bazen çok üstünde durulmayan son zamanlara kadar küreselleşmenin arka yüzü diyebileceğimiz bazı faktörlere aslında baksak sanıyorum hem Birinci Dünya Savaşı'nı anlamamıza yardımcı olur bunlar, hem de bugün için bazı dersler çıkarmamıza yardımcı olabilir. Nedir küreselleşmenin arka yüzü dediğim şey? Tabii bunun en yakın, en iyi bilinen son zamanlarda parçası gelir dağılımı. Yani dünya bir araya geliyor, fakat bu bir araya gelişin yarattığı imkanlar, servet vesaire kesin bir şekilde eşit bir şekilde dağılmıyor dünyada. Bunu da iki tane grafikle anlatmak istiyorum. Bir tanesi dünyadaki gelir dağılımının eşitsizliğini gösteren bir grafik. Bu Piketty ve arkadaşlarının yaptığı yeni bir çalışmadan çıkan bir grafik. Herhalde çoğumuz biliyoruz. Piketty bundan 10 yıl kadar önceki çalışmalarıyla bayağı bu döneme damgasını vuran bir araştırmacı. Bu küreselleşme olayının çeşitli boyutlarını aydınlatan, daha iyi düşünmemize imkan sağlayan bir araştırmacı. Ve bütün yaptığı çalışmaların önemli bir bulgusu da bu gelir dağılımı sorunu. Yani bu küreselleşmenin sonuçları ne olmuş? Yani nasıl bir etkisi olmuş? Şimdi dünya gelir düzeyindeki dağılımda bu grafiğin ilginç bir göstergesi. 1820 ile 2020 arasına bakıyoruz. Ve 1820 ile bu zaman arasında en zengin %10 kesim, dünyanın en zengin %10 kesiminin dünya gelirinden aldığı pay %50'lerden %60'lara çıkmış. Yani O en zengin kesimin aldığı pay büyümüş. En fakir %50'nin aldığı pay da %15'lerden %5'lere biraz üstüne kadar düşmüş. Yani gelir dağılımının çok böyle bariz bir açıklığına bakarsak bu 100 yıl içinde bu gelir dağılımı daha kötüleşmiş dünya düzeyinde. Tabii bunun bir sürü detayları var. Aradaki değişiklikler var. Ülkeler arasında önemli değişiklikler var. Fakat bütün o noktalara rağmen bence bu makro düzeyde baktığımızda küreselleşmenin getirdiği sorunları, küreselleşmenin aslında getirip bir taraftan getirip bir taraftan sakladığı sorunları çok bariz şekilde ortaya koyan bir grafik. Buna benzer bir diğer bulgu da bölgelere göre dünya gelirinin dağılımını gösteren bir tablo. Burada da görüyoruz ki dünya yüzeyinde, yani bütün dünya yüzeyinde en zengin %1 kesimin geliri en fakir %50'lik kesimin gelirinden %144 daha fazla bütün dünyada. Ve bölgeler arasında da tabii ki takım farklılıklar var. Onları da burada görüyoruz. Mesela Rusya'da bu fark %52'den %72 defadan 72 defaya çıkmış. Yani 72 defa daha fazla geliri en yüksek %1 kesimi. Şimdi bunu ortaya koymanın önemi çok böyle makro düzeyde bakılan teknolojinin, ulaşımın, ticaretin vesairenin getirdiği faydalar bazen bu göz ardı edilen, pek iyi görülmeyen fakat gittikçe kötüleşen bir takım eğilimleri saklıyor. Fakat bu saklanan eğilimler tabii zaman zaman çok beklenmez şekilde ortaya çıkıp içinde yaşadığımız koşulları belirsiz hale getiriyor. Yani yapmak istediğim, söylemek istediğim ana noktalardan bir tanesi bu. Buna da tekrar geri geleceğim. Şimdi 19. yüzyılda tabii bu gelir dağılımındaki farklılık nedenleri, bunu iktisatçı arkadaşlar çalışıyorlar. Bir sürü faktörler var bakılması gereken. Fakat buna ek olarak tabii bu daha önceki 19. yüzyıldaki globalleşmenin, küreselleşmenin bir diğer boyutu da tabii dünya yüzeyinde gittikçe keskinleşen, gittikçe kesin bir şekilde işleme konulan bir koloni düzey düzenlemesi. Yani dünyadaki çeşitli bölgelerin Avrupa'da aşağı yukarı bir 6 tane ülkenin direkt kontrolüne altına alınması çerçevesinde de yapılmış. Mesela bu düzenlerin, bu ilişkilerin bazıları son derece kırıcı, son derece zalim. Örneğin Afrika'da Belçika'nın kontrol ettiği Kongo'nun nüfusu 1885 ile 1908 arasında 20 milyondan 10 milyona inmiş. Ve bunun nedeni de büyük bir nedeni de bu nüfusun hiç bir koruma olmadan, hiçbir tedbir alınmadan lastik üretimi için kullanılması. Ve dünyanın çok yerinde böyle örnekler de var. Dediğim gibi sırf ekonomik nedenlerle ortaya çıkan gelir dağılımının yanında siyasi olarak kurulan bu kontrol düzeninin de getirdiği farklılıklar ve gelir dağılımındaki eşitsizlikler söz konusu. Şimdi bu küreselleşmenin arka yüzü diyoruz ve bu hem gelir dağılımında hem işte bu koloni düzenlemelerinde bir takım benzerlikler var 19. yüzyılda 20. yüzyıl arasında. Tabii yakın döneme geldiğimizde artık direkt kolonilerden bahsetmek zor. Öyle bir düzen yok. Fakat ırkçılık hala dünyada bayağı işleyen bir ilişki biçimi. Ve bunun bir sürü örnekleri var dünyamızda. 19. yüzyılda Çinlilere karşı bir takım kanunlar çıkarılmış. Mesela onların Amerika'ya göç etmesi yasaklanmış. 20. yüzyılda da çok iyi bildiğimiz gibi Müslüman ülkelerden Amerika'ya göç etmek yasaklandı Trump zamanında. Avrupa'da, Fransa'da ve bir takım Arap ülkelerinde bir takım ırkçı kararlar, Araplara, Müslümanlara karşı yapılan bir takım muameleler vesaire, bunlar da biliniyor. Yani ilişkiler biraz dikkatli bakıldığında hem bu olayların çıkardığı imkanlar eşit olarak paylaşılmıyor. Fakat biraz dikkatli bakıldığında ilişkiler de çok eşit olarak kurulmamış. Yani yapısal bir takım eşitsizlikler var. Küreselleşmenin arka yüzünde bu gelir dağılımından, ırkçılıktan bahsediyoruz. Biraz da teknolojiden bahsedersek, onun da yine iki tane işlevi var gibi. Yani çok yine telefondu, bu konferans biçimleri, Zoom'lar vesaire teknolojinin bizi bir araya getirdiğine hiçbir şüphe yok. Bu yani benim yaşımda olanların çok iyi hatırladığı bir şey. Çok böyle uzun mesafe telefon konuşması yapmak, uzun mesafe insanlarla ilişki kurmak vesaire. Bunlar biz üniversite öğrencisiyken veya doktora yaparken bayağı zordu, bayağı zaman alan, bayağı mesai isteyen girişimler gerektiriyordu. Fakat şimdi tabii çok muazzam bir gelişme. Her şey elimizin altında. Fakat garip bir şekilde ortaya çıkıyor ki bu teknoloji ve özellikle bu teknolojiye bağlı olarak ortaya çıkan sosyal medya insanları bir araya getirmeye ek olarak diyeyim, insanları birbirinden de ayırabiliyor. Yani şöyle ki insanlar kendi istedikleri tiplerle, kendisiyle aynı fikirde olan insanlarla bir araya gelmekten zevk alıyorlar. Bu da tabii özellikle siyasi alanda şimdiye kadar hiç görmediğimiz bir kutuplaşmayı ortaya çıkıyor. Bu en başta dedim bir takım belirsiz bir ortamdan geliyoruz ve bunun çok ilginç böyle bir takım tarihsel benzerliklerine bakıyorum. Fakat bu belirsiz ortamın bir özelliği de ki ben son zamanlara kadar buna bu kadar yakından şahit olmamıştım. Gerek Türkiye'de, gerek Amerika'da, gerek Avrupa'da çok benzer bir takım durumlar ortaya çıkıyor. Özellikle sosyal medyanın getirdiği kutuplaşma nedeniyle. Şimdi tabii yani sosyal medya böyle. 19. yüzyılda da teknolojinin iki türlü bir işlevi olmuş. O zaman da telgraf o zamana kadar görülmemiş bir şey. Tabii otomobil geldiğinde herkesin hayretle baktığı ve özendiği bir alet. Fakat o zaman da o teknolojilerde bir taraftan insanları bir tarafa getirirken, bir araya getirirken bir taraftan da insanları birbirinden ayırıyor ve özellikle 19. yüzyıl sonlarında ve Birinci Dünya Savaşı'nda da çok iyi görüldüğü gibi savaş teknolojisini acayip yeni bir düzeye getiriyor. Ve bunun tabii bir sonucu da savaş sırasında yapılan tahribatın düzeyi de acayip artıyor. Bunun tabii sonradan yasaklanmış. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar kullanılan özellikle Afrika'daki mesela İtalya'nın Etiyopya'yı alma sırasında kullandığı fakat Birinci Dünya Savaşı'nda yaygın kullanılan kimyasal silahlar vesaire tabii aynı 19. yüzyıl teknolojisinin ürettiği bir takım şeyler. Şimdi konu o zaman söylemek istediğim genel bir küreselleşmeden geçerek her iki döneme gelmişiz. Fakat her iki dönemde de bu küreselleşmenin bir takım sorunları var, arka yüzü var ve her iki dönemde de bu sorunlar böyle çözülemeyecek hale gelene kadar biraz ihmal edilmiş, üzerinde çok düşünülmemiş. Ve hatta bu teknolojinin özellikle Avrupa'da ve Amerika'da getirdiği kolaylıklar, yaşam düzeni o kadar çabuk gelişiyor ki o koşullarda yaşayan insanlar o koşulların artık değişmeyeceğine inanıyorlar. Aynı işte bundan bir 30 yıl önce bir takım siyasi yazarlar işte de artık işte Soğuk Savaş'tan sonra tarihin pek değişmeyeceğini, herkesin işte liberal bir ortamda, liberal koşullarda yaşayacağını görmüşlerdi. O zamanlarda böyle bir dünya savaşının olması, dünyanın böyle bir 4 yıllık acayip bir yıkıma sürüklenmesi insanın aklı, onların pek aklına gelen bir şey değilmiş o zamanlar. Biliyorsunuz yani o dönemler çok böyle şey, işte zenginleşmenin vesairenin çok yeni düzeylere ulaştığı dönemli olarak hep hatırlanıyor. Böyle bir, hatta Birinci Dünya Savaşı başladığında bile bunun çok çabuk bir savaş olacağını düşünüyor herkes ve herkesin tekrar o güzel hayatlarına döneceklerini bekliyorlar. Fakat tabii öyle olmuyor. Birinci Dünya Savaşı 4 yıl sürdükten sonra onun arkasından büyük bir buhran geliyor. Onun arkasından ikinci bir savaş ve yani bu 1914-1945 arası gerçekten hem bir yıkım hem bir yeniden yapılanma dönemi dünya için. Şimdi ve Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra da aynı şimdi içinde yaşadığımız koşullara benzer bir şekilde grip salgını 1918-19'da ortaya çıkıyor ve aşağı yukarı 500 milyon tam sayılar bilinmiyor. Çünkü o zaman tabii bu sayıları toplayıp bir şekilde değerlendirecek uluslararası imkanlar yok, örgütler yok. Onun için sayıların çoğu tahmin. Fakat aşağı yukarı bir 500 milyon insanın bir şekilde bu gripe yakalandığını tahmin ediyor araştırmacılar ki o zamanki koşullarda bu dünya nüfusunun 1/3 gibi ve ölü sayısının da tam olarak ne olduğu bilinmiyor. 17 milyondan 100 milyona kadar tahminler var. Büyük bir tahribat. Yani hem savaşın getirdiği tahribat, arkasından bu salgının getirdiği tahribat. Öyle bir koşullarda dünya ve o zamanlar ben kendi alanımda çalışırken o zamanlar da baktığımızda bir gerçekten o çok iyimser, çok böyle artık gelişmenin son en hızlı dönemlerinde yaşıyoruz şeklinde iyimser bir ortamdan çıkıp öyle bir ortamda buluyor insanlar kendilerini. Şimdi o zaman sorumuz ne yapmış o zamanki dünya? Bu koşullardan nasıl çıkmış? Ondan sonra o koşullardan çıkış biçimi bize de ders verebilir mi? Şimdi Dünya Savaşı sonrası ilk reaksiyon diyeyim, savaş bittikten sonra ilk reaksiyon bir şekilde 19. yüzyıldaki güzel ortamı yeniden kuralım olmuş. Yani bir araya gelelim, konuşalım vesaire. Belki yeniden o ortamı kurabiliriz. Belki bazı ufak değişiklikler yaparsak içinde yaşadığımız bu savaşta sorun olan meseleleri hallederiz şeklinde bir tavır var Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Ne yapıyorlar mesela Avrupa'nın büyük devletleri ve Amerika? Paris'te bir araya geliyor. 6 ay mesela o 4 İtalyan, Fransa, İngiliz başbakanlarıyla Amerikan Cumhurbaşkanı 6 ay bir şatoda kalıyorlar Paris'te. Ve dünyayı yeniden düzenlemeye çalışıyorlar. Bu Paris Barış Konferansı çok ilginç bir konu. Gerçekten çok ilginç bir konu. Çok bakımlardan çok ilginç. Fakat genel olarak baktığımızda, ne yapıldığına baktığımızda genel amaç yeniden o 19. yüzyıl düzenini kurmak. Nasıl kurmak? İşte biraz serbest ticaret vesaire, ekonomik bağımlılık. Bu Avrupa devletlerinin dünya üzerindeki kontrolünü yeniden kurup pekiştirmek bir şekilde. Ondan sonra, fakat aynı zamanda tabii bütün bu savaşın arkasında bu kesin milliyetçilik duyguları olduğu için o da tam olarak ima edilemiyor. Onu tanımak bir şekilde, insanların kendilerine yönetmelerinin tercih edilebilir olduğunu söylemek. Bakın aynı zamanda da birçok topluluğun dünyada kendilerini yönetecek düzeyde olmadıklarını, o nedenle onlar artık koloni falan demekten ziyade işte manda yönetimi gibi kavramlarla onları geçiştirmek. Yani böyle bir var tabii, yeni bir takım yönlenmeler var. Uzun dönemde çok büyük değişiklikler gelmiş Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Fakat özellikle o Paris görüşmeleri ve ortaya çıkan barışa baktığımızda kaçınılmaz bir gözlem bu. Gerçekten yani o eski dönemi yeniden kurmak, bir şekilde bu Avrupa ülkelerinin kontrolünü yeniden tesis etmek. Tabii Almanya bunun dışında bırakılıyor. Bir sürü çelişkiler var bunda. Manda yönetiminden bahsettim. Diğer tabii çelişki de bir taraftan milliyetçi liderlerin tanınması, milliyetçilerin işte milliyetçiliğin yeni dünya düzeninde kabul edilmesi gibi prensipler var. İşte bu Wilson prensipleri vesaire. Fakat bir taraftan da o grupları temsil eden insanlar konferansa dahil edilmiyorlar. Mesela Ho Chi Minh Paris'e gidiyor, 20 yaşlarında genç bir avukat, yeni elbiseler alıyor, hazırlanıyor işte Vietnam'la ilgili bir sunum yapmak için, onu dinlemiyorlar. Faysal Irak kralı olacak, onu zar zor bir şekilde özel bir toplantıda dinliyorlar. Yani bir şekilde bunu en iyi biz biliriz, dünyayı yeniden biz düzenleriz şeklinde bir tavır. Bu resim bunu çok iyi gösteriyor. Gördüğünüz gibi bu resimde yani beyaz veya erkek beyaz olmayan bir tek insan var. O da işte bu Hindistan'daki bir İngilizlerin kurduğu yönetimin parçası olan bir lider, Maharaj bir kanserymiş şurada. Onun dışında herkes Avrupa'dan bakıp, Amerika'dan bakıp dünyayı yeniden düzenlemeye çalışıyorlar. Pazar ekonomisini yeniden kuralım diyorlar. Ve hatta işte bir şekilde kendini düzenleyen serbest pazar ekonomisini yeniden kurma girişimleri var. Tabii onu da yapacak kurumlar artık yok. Zaten o serbest pazarın da bir şekilde hayali bir takım varsayımlarla kurulduğunu gösteren çok iyi çalışmalar da ortaya çıkıyor o zaman. Böyle bir ortam. bunu yeniden yapalım tabii olmuyor. Hem bu manda yönetimleri vesaire bir şeyi çözmüyor. Pazar ekonomisinin kurulması imkansız. O da olmuyor. Birinci Dünya Savaşı bittikten hemen sonra dünya çeşitli yerlerde, çeşitli bölgelerde, Avrupa'da, Amerika'da ve dünyanın her yerinde hemen hemen birbiriyle çarpışan, çelişen bir takım ideolojilere sahip oluyor. Ne yapalım, nasıl kuralım? Modernizm, liberalizm, faşizm, komünizm, bir sosyal demokrasinin bir türlü biçimleri ve gerçekten yani bu fikir düzeyinde çok canlı bir dönem, ideolojiler arasında çok canlı bir dönem, gerçekten tartışılan vesaire. Fakat siyaset düzeyinde çok karışık ve gerçekten çok belirsiz bir dönem. Bence bu şeyden yani o zamandan çıkarılacak en önemli derslerden bir tanesi şu. Böyle karışık bir dönemde, ne bileyim yani çok amiyane söylemek gerekirse her kafadan bir ses çıktığı bir dönemde, bu kaos döneminde oportunist siyasetçiler kendilerine bir alan açıyorlar, alanlar açıyorlar ve alan içinde kendi güçlerini arttıracak bir takım girişimlerde bulunuyorlar. Bunun bir takım örnekleri, çok örnekleri var. Tabii en iyi bilinen gelişinden baktığımızda Hitler. Yani bu o kaosa çözüm üretme iddiasında bu liderler. Fakat asıl amaçları siyasi güç, kendi güçlerini arttırmak ve kendilerinin ait olduğu işte Almanlardı vesaire, İtalyanlardı. Onları layık oldukları yere yeniden getirmek ve bu siyasetlerde her zaman içinde tabii bir çekememezlik, bir kızgınlık, bir hırs çok önemli bir rol oynuyor. Burada ben bir dipnot olarak bir şey de söylemek istiyorum. Gerçekten baktığımızda o dönemde aşağı yukarı aynı insanda, aynı yaşta o liderlerin hemen hemen hepsi, Hitler'di, Stalin'di, Mao'ydu, Atatürk, aşağı yukarı aynı yaşta Lenin. Ve o ortamda çeşitli alternatifler, çeşitli çözümler arayan liderler olarak bakabiliriz bunlara. Bazıları uzun dönemde daha başarılı, daha az başarılı. Fakat oportunist siyasetçiler çok bir alan buluyorlar kendilerine ve o yoldan kısa dönemde başarılı görülmelerine rağmen tabii uzun dönemde yaptıkları işler hem kendi toplumları hem dünya içinde çok yıkıcı oluyor. Şimdi öyle bir ortamda gerçekten ilginç gelen bana Atatürk'ün kendisine seçtiği yol. Gerçekten yani bu düşünce düzeyinde nereden geldiği, nasıl oluştuğu bakılması gereken bir konu. Son zamanlarda hem Şükrü Hanioğlu hem Zafer Toprak bu konularda çalışmalar yaptılar. Çünkü 1920'lere bakıldığında etrafta örnek olabilecek insanların hiçbirine pek yaklaşmamış Atatürk. Yani çok daha kolay bir şekilde kuzeye bakıp Lenin'di veya Mussolini'di vesaire. Tabii var benzerlikler ama bu batıya yönelik işte cumhuriyetçi bir dönem, bir düzen fikrini ortaya atması çok gerçekten orijinal. Onu bir dipnot olarak söylemek istedim burada. Tabii böyle bir kaosta sonuç demin de dediğim gibi bir yıkım, yeniden bir savaş, bir ekonomik bunalım daha ve sonuç insanlar için yani dünya için pek de iyi olmamış. Şimdi bugün yine etrafta benzer şekilde bu geriye dönmeyi arzulayan insanlar var. Sanki bu ne bileyim Covid'in getirdiği 3 yıl kötü bir rüya biterse yeniden her şey eski haline dönecek. Veya bazı çevrelerde bunun biraz daha geniş bir şeyi var. İşte soğuk savaşın bitişi pek iyi olmadı. Tekrar dönelim, yeniden yapalım, yeniden düzenleyelim dünyayı. Ondan sonra kendi alanlarımızı üstünde şey olduğu üstünde bir takım kontrolümüz olan alanları yeniden kuralım. Putin'in yapmaya çalıştığı da bu bence şeyde Ukrayna'da. Fakat tabii böyle düşünmek, yani geriye dönülebileceğini düşünmek bugün çok gerçek dışı, imkansız. Çünkü özellikle bu son 10-15 yılın başta da söylediğim gibi belki çok çıplak gözle görülemeyen fakat devam eden tahribatını bir şekilde ihmal edemeyiz, onu göz ardı edemeyiz. Hatta bu tahribat işte gelir dağılımı düzeyinde vesaire uzun dönemlerden ortaya çıkan bir tahribat. Fakat tabii bunu bence bu COVID salgını daha da kötü hale getirdi. Çok böyle global rakamlar, kaç kişi yakalandı, kaç kişi öldü. Fakat biraz yakın baktığımızda gerçekten hastalığın tahribatı fakir kesimlerde, fakir ülkelerde zenginlere oranında çok daha fazla. Yani o aradaki fark çok daha yoğun bir hale gelmiş, çok daha bir bariz bir hale geldi. Amerikalı milyarderlerin net varlığı son yıl içinde mesela %70 artmış. Amerika'daki milyarderler de dünyanın en zengin insanları. Seattle'da, benim oturduğum şehirde, dünyanın en zengin üç insanı, ikisi burada. Jeff Bezos'la Bill Gates. Böyle bir yer, böyle bir şehir Seattle. Fakat korkunç bir evsizlik krizi var. Yani devamlı büyüyen bir kriz. Ve bu aynı yerde, aynı mekanda beraber yürüyen bir olay, beraber gelişen bir olay. Böyle bir ortam, belirsiz bir ortam ve bu belirsiz ortamda aynı 1920'lerde olduğu gibi oportunist siyasetçileri meydan açan bir ortam. Bunun bir takım örneklerini gördük. Amerika'da Trump çok iyi bir örnekti. Dünyanın her yerinde var böyle örnekler. Bence Putin çok tipik bir örneği bunun. Rusya'nın özel bir konumu var. Gerçek gerek büyüklüğünden dolayı, tarihinden dolayı vesaire. Fakat şu anda Putin'in Avrupa'daki konumu gerçekten bir şekilde hem eski hesapları yeniden ortaya koyup çözmeye çalışmak ki bu Almanya'nın yapmaya çalıştığından pek farklı değil 1920'lerde, 30'larda ve de özellikle etrafında bu ne bileyim modernleşmenin, küreselleşmenin pozitif yönlerinden yararlanan, onları isteyen, onları destekleyen insanlardan giderek arınmış çok böyle küçük, çok küçük bir grupla çalışan ve çok o küçük bir grupla bir ideolojik amaç için çalışan bir sistem Rusya. Onun için yapılan bence Doğu Avrupa'da, Ukrayna'da gerçekten dünya için uzun dönemde dünya için gerçekten çok yıkıcı bir politika olabilir ki bunu soru cevap konusunda daha konuşabiliriz. Şimdi son olarak birkaç şey daha söyleyeceğim. Genel olarak bu tarihsel karşılaştırmaların işlevi nedir? Niye yaparız böyle tarihsel karşılaştırmaları? Bazen böyle uzun dönem karşılaştırmalar yapıldığında insanlar derler tarihte geriden ibaret bir şey, elimizden bir şey gelmez zaten. İşte bu uzun dönemli dalgalar vesaire bazen işte iyiye gider bazen kötüye gider. Bu bence yararlı bir bakış değil. Bazı yararları var yani takım trendleri vesaire belki daha iyi görebiliyoruz ama çok yararlı bir bakış değil. Çünkü böyle bir bakışta tarihsel gelişmenin öznesi olan insanlar bir şekilde ihmal ediliyorlar. Yani onların sanki siyasi düzeyde hiçbir etkinlikleri yok. Etraftaki koşullarını hiçbir şekilde değiştiremezler. Ellerinden bir şey gelmez. Olanı biteni olduğu gibi kabul etmek zorundalar şeklinde bir sonuç çıkabiliyor. Ki bu bence dediğim gibi çok üretken bir sonuç değil. Çünkü 1920'lerden sonra biliyoruz bir savaş daha, bir kriz daha oldu, bir savaş daha oldu. Fakat o İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekten dünyaya özellikle ekonomiye değişik şekilde bakan, ekonomiyi değişik şekilde yapılaştırmayı savunan insanlar etkili konumlara geldiler. Hem Amerika'da bu Roosevelt'le olan dönem, o dönemde sendikaların güçlenmesi, Keynes'in ekonominin popülerleşmesi, bütün bunlar dünyayı 1945'ten sonra olumlu bir yönde yönlendirdi. Demin gösterdiğim gelir dağılımı ile ilgili grafiklerde o dönemdeki iyileşmeyi de görmek çok mümkün. Yani benzer durumlarda olabiliriz ama sonucun aynı olması şart değil. Yapılabilecek şeyler var. Bugün de dünyada bu yönde ümit veren bazı gelişmeler de yok değil. Mesela özellikle Amerika'da, fakat Avrupa'da da gittikçe bu özellikle COVID sonrası sendikaların yeniden güçlendiğini görüyoruz. İnsanlar hem ücret açısından, çalışma koşulları açısından çok daha iyi bir durumda buluyorlar kendilerini, pazarlık ediliyorlar. Ona paralel olarak özellikle genç insanların çok daha yoğun bir biçimde yönlendikleri iklim değişikliğiyle vesaire ile ilgili hareketler de ilerisi için bence çok ümit veren hareketler. Böyle hareketleri, böyle siyaseti desteklemek, böyle siyasetlerle yani daha böyle vizyonu olan, ileriye dönük vizyonu olan siyasetlerle, girişimlerle bir şekilde özdeşleşmek bence bu belirsiz dediğimiz dönemi olumlu bir biçimde yönlendirebilir. Tabii bunun arkasındaki en büyük tehlike buna paralel olarak yürümekte olan hem anti-modernizm diyebiliriz, bilim karşıtlığı diyebiliriz, bunların getirdiği bir takım tavırlar. Bunların kökenleri tabii başka bir konuşma konusu, ona çok girmeyeceğim. Fakat gittikçe yaygınlaşan bir tavır bu. Eğer bu demin bahsettiğim daha pozitif, daha olumlu girişimlere bir şekilde destek olamazsak, bu daha nihilist, antimodernizm, daha tutucu veya daha kaosa yönelik siyasetler gittikçe ön plana çıkıyor. Yani bu en son Kanada'da, Ottawa'daki örnek çok önemli, çok ilginç. Ve onun bir takım benzerleri var ve daha da göreceğiz herhalde. Fakat o gidişat bence şey değil, yani ümitsiz bir gidiş değil, önü alınamaz bir gidiş değil. Fakat önünü almak için de bizlerin gerçekten bir pozitif yöne yönlenmemiz gerekiyor. Ben burada duracağım. Sorularınızı bekliyorum. Biraz epeyce konu kapsamaya çalıştım. Eminim açık olmayan taraflar vardır. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi bakacağım bunlara. Bakayım bir dakika. 1900'lerde Balkanlarda Büyük Bulgaristan, Büyük Yunanistan, Büyük Sırbistan hayali vardı. Bu bağlamda bugün Rusya-Ukrayna çatışmasında Büyük Rusya düşüncesi mi yatıyor? İmro ile Osmanlı, Ukrayna ile Donetsk bağımsızlıkçılarının ilişkisindeki benzerlikleri ve farklılıklar sizlerce nelerdir? Güzel, yani evet, bunu ben biraz bahsettiğim o sınırların belirsizliğinden ona bağlıyorum o zaman için. Gerçekten bir takım, yani bu milliyetçilik dediğimiz olay bir şekilde ortaya çıkıp kendisine takipçiler buluyor, güçleniyor dünyanın her tarafında. Fakat nasıl bir işlere konacak bu çeşitli ortamlarda pek belli değil. Nasıl bir sınır içinde bu yeni milletler tanımlanacak belli değil. Tabii o koşullarda tam benim dediğim gibi oportünist siyasetçi dediğimiz tipler bunları hem kendi çıkarları hem başka bir takım amaçlarla çok böyle maksimalist olarak uygulamaya kalkabiliyorlar. Rusya'nın durumu biraz daha farklı. Dediğim gibi orada yeniden bir işte bu Soğuk Savaş'ın sonuna yeniden dönme amacı, Rusya'yı yeniden güçlü yapma amacı var. Ama benzerlikler var tabii. Teşekkürler. Bundaki bu bir soru Yusuf Işık sormuş. Güçlenir ve daha çok birlik olursa Avrupa Birliği dünya düzeninin olumlu bir yönde şekillenmesinde daha çok değerlere dayalı olmasında bir etkisi olabilir mi? Vallahi Avrupa Birliği büyük bir konu tabii. Çok çok genel bir düzeyde özellikle biliyoruz Türkiye açısından bundan 20 sene öncesi falan baya bir umut kaynağı. Fakat Avrupa Birliği özellikle bu son sınırlarını büyüttükten sonra tam ne olduğuna karar veremedi bence. İlişkileri gittikçe daha böyle birebir çıkarlara bağlı ilişkiler şeklinde. Fakat tabii kendi iç sorunlarını çözüp yeniden bir bağımsız bir takım idealler etrafında örgütlenebilirse evet, yani genel, çok genel düzeyde ben hala Avrupa Birliği'nin olumlu bir güç olduğunu düşünüyorum. Bu evet, liberal ekonominin çöküşü de acaba bir savaş ile mi son bulacaktır? Yani ekonomik modeller ile savaşlar arasında bir ilişki var mıdır? Bence bu şeyden sonra, yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar pazara dönük liberal ekonomiye dönme girişiminin bence İkinci Dünya Savaşı'na gidilmesinde büyük bir rolü oldu o koşullarda. Fakat aynı zamanda aradan geçen zamanda, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra demin bahsettiğim gibi bu Keynesyen ekonomi vesaire onun uygulanması, o özellikle Avrupa'daki polarizasyonu biraz azalttı. Onun hala bence faydalı, olumlu bir yönü var. O nedenle, sırf o nedenle ben bir savaş çıkacağını sanmıyorum. Fakat yani savaş büyük de olsa küçük de olsa daha çok dediğim gibi bu siyasi ve ideolojik nedenlerle başlıyor genellikle. Öyle görüyorum. Bu ekonomiyle ilgili bir soru. Deirdre Mikulski, tanınan bir iktisatçı, son 200 yılda The Great Enrichment olarak bahsediyor diyor, gelir dağılımını. Ortalama bir kişinin refah düzeyi 10 ile 20 kat arası artmıştır vesaire. Evet, yani bu iktisat konusunda gelir dağılımını tartışan, değişik şekillerde inceleyen yazarlar var, bilimciler var. Sonuç olarak tabii o kadar büyük bir konu ki o kadar değişik şekillerde bakılabilir bu konuya ve çeşitli sonuçlar çıkabilir. Şimdi ben konuşmamda ortaya çok söylemedim, yani o dediğim demedim. Söylediğim, gösterdiğim grafiklerde bir de orta düzey denen kesim var. Onların konumu aşağı yukarı aynı, hatta biraz iyileşiyor. O da bence biraz bu şeyin, dediğim Keynesyen politikaların falan etkisiyle özellikle son yıllarda oluyor. Tabii bunları sorulan soruya, bakılan kesime nasıl bir gruplaşma yapıyorsak onlara bağlı olarak bu tip gelişmelerde, bu takım böyle göstergelerde vardır tabii. Birçok ülkenin elinde nükleer silahların olması acaba Dünya Savaşı'nın çıkmasını engeller mi? Şimdiye kadar engelleri diyebiliriz. Fakat ben nükleer silahı olan ülkelere ve aslında tabii liderlere baktığımda, Kuzey Kore olsun, Hindistan olsun, mesela Amerika'da Trump gibi bir başkan olsun, o kadar bu liderlere öyle acayip bir güç veriyor bu nükleer silahların bulunması. Birdenbire fakir bir ülke bile, mesela Pakistan'ın konumu birdenbire değişiyor. Bunun ben çok da öyle savaşı önleyen bir, sonsuza kadar savaşı önleyecek bir faktör olduğunu düşünmüyorum. Beni çok daha tedirgin eden bir konudur. Tabii daha çok ülkede nükleer silah edindikçe bir şeyin yanlış olması da çok büyük şey, olasılık. Yanlış anlama, bir yanlış noktaya basma vesaire. Tabii bu olayın kontrolü de o kadar zorlaşıyor. Gösterdiğiniz tablo Türkiye'de son yıllarda gelir dağılımında biraz düzelme gözleniyor. Acaba düzelme, kayıt dışı ekonomi ve yolsuzlukla elde edilen gelirler de dahil edildiğinde de doğrulanıyor mu? Evet, tabii dediğim gibi daha önce çok böyle çok her şeyin her zaman çok daha kötüye gittiği vesaire, öyle bir izlenim bırakmak istemiyorum ben kesin. İzlenen politikaların, değişen koşulların kısa dönemde getirdiği yararlar var. Kayıt dışı ekonomi var. Bir de tabii yolsuzluk. Yolsuzluk sırf Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde bayağı büyük bir faktör. Bu nasıl dahil edilir? Bu takım rakamlara nasıl dahil edilir? Nasıl hesaplanır? Tabii bu zor bir konu. Bunlara ek olarak da tabii ben burada değinmedim. Bu cryptocurrency vesaire gibi olaylar gittikçe önem kazanıyor dünyada ve önem kazandıkça da bu takım hesapların ülkeler düzeyinde yapılmasını gittikçe zorlaştırıyor. O da ilerisi için bayağı göz önünde bulundurmamız gereken bir şey. Sanıyorum bir dakika. Tamam. Amerika'nın bir tane daha alalım mı? Bir soru daha alalım mı? Nesrin Hanım.
Evet, bir soru daha alabiliriz.
Tamam.
Nasıl isterseniz, isterseniz
Tamam.
daha fazla alabilirsiniz.
Tamam. Amerika'nın zayıfladığından bahsettiniz. AB'nin tutumunda duraklama ve yenilik arayışını el ele görüyorum. Oysa ki Avrupa çok negatif yorumlanır oldu. Yorumunuzu merak ettim. Evet, demin de dediğim gibi Avrupa kendi içinde bayağı ciddi sorunlarla karşı karşıya. Hem ülkelerin içinde sorunlar hem de ülkeler arası ilişkilerle bağlı. İdeal olarak sanıyorum Avrupa hala güçlü bir Amerika'nın savunma vesaire gibi işleri üzerine almasını tercih eder. Fakat buna karşı olarak da Macron gibi Avrupa'nın daha bağımsızlaşmasını isteyenler de var. Fakat bu Avrupa'nın dediğim gibi bu gerçekten bir İngiltere'nin çıkmasından sonra vesaire kendi iç ilişkilerini düzenlemesi gerekiyor. Tabii mesela bu göçmen olayına yapılan tavır, Avrupa'nın tavrı bence çok negatif. Çok negatif. Yani öyle bir tavrın Avrupa idealleri olarak başlarda savunulan ideallerle bağdaştırılması da çok zor. Ama dediğim gibi yani bu Avrupa'nın kendi içinde halletmesi gereken sorundur.
Evet, başka soru cevaplamayacağınıza göre hala sorular var. Benim de sorularım vardı. Ben başka zaman soracağım size onları. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel ve çok yararlı, çok dolu dolu bir konuşmaydı. Tekrar görüşmek üzere. Saygılar,
teşekkürler. Hem davetiniz için hem katılan arkadaşlar için de çok çok teşekkürler. Soruları olan varsa bana yazabilirler. Devam ederiz bu şeyi tartışmayı. Çok teşekkürler.
Tamam, teşekkür ederiz. İyi akşamlar herkese.
İyi akşamlar.